Ayrım 26, sayfa 242. Hatırlarım, çocukken Avrupa'da Appalachya Dağları'nın ta Alabama'dan New Brunswick'e kadar sere serpe uzandığını gösteren bir haritaya gözlerim diker bakardım. Öyle ki bu dağların kapladığı koskoca bölge, Tennessee, her iki Virginia'lar, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire ve Maine. Hayalimde her yana elmas ışıltılı, üst üste yükselen tepeler, dev kozalaklı ağaçlar, ayı postuna bürünmüş mutlu göçmen dağcılar, altın rengi kuyumcu böcekleri, Katalpa ağaçlarının altına gizlenmiş, kızılderilerle dolup taşan dev bir İsviçre ya da neredeyse Tibet olup çıkardı. Bütün bunların sonunda gelip de sayfiye evlerinin kırtıpil fundalıklarıyla dumanı tüten bir çöp yakma aletine indirgenmesi korkunçtu. Elveda Apalaçya dağları. Apalaçyalardan kurtulur kurtulmaz Ohio'yu, adları I ile başlayan 3 eyaleti ve Nebraska'yı boydan boya geçtik. Oh, batının o ilk kokusu. Hiç acele etmeden yolculuk ediyorduk. Büyülü mağaranın sezonu açılışını kutlamak üzere yapılan törensel dansları kesinlikle göreceğim diye tutturduğu Weiss'e ulaşmamız bir haftadan çok zaman almıştı. Orta yaşlı bir sinema yıldızının gigolosu ile giriştiği sarhoş kavgası sonucu üzerinden atlayarak intihar ettiği ve onun tırmanmaya can attığı Kızılkaya'nın bulunduğu bir batı eyaletinin göz bebeği olan Elphinstone'u bulmamız ise en azından 3 haftamızı almıştı. Açık göz moteller bizi gene şöyle yazılarla buyur ediyorlardı. Motelimizde evinizdeymişçesine rahat edeceğinizi umarız. Motelimize indiğinizde bütün demirbaş eşyalar dikkatle gözden geçirilmiş bulunmaktadır. Plaka numaranız kayıtlarımıza işlenmiştir. Sıcak suyu tutumlu kullanın. Önceden haber vermeden istenmeyen kişileri otelimizden çıkarma hakkına sahibiz. Tuvalette ne çeşitli olursa olsun çöp atmayınız. Teşekkür ederiz. Gene buyurun. Müdüriyet. Not. Müşteri veli nimetimizdir. Bu ürkütücü yerlerde tek kişilik iki yataklı bir odaya 10 dolar ödedik. Tel kafesi olmayan kapımızın önünde sinekler kuyruğa girdi. Ne yapıp edip içeri dalmaya başardılar. Tablolarda bizden öncekilerin sigara külleri hala bekleşiyor, yatakta bir kadın saçı kırılı duruyor, insan yandaki odada kalanın paltosunun dolaba asışını bile duyabiliyordu. Askılar, hırsızlığı önlemek üzere dolabın üst kısmındaki boruya halkalarla sıkıca tutturulmuştu. Ayrıca bütün bu hareketlerin üstüne tüy dikercesine yan yana duran tek kişilik yatakların üzerinde asılı resimler de birbirinin eşiğiydi. Piyasa eğilimlerinin değiştiğini de gözlemledim. Tek başına duran barakaları bitiştirip yavaş yavaş bir kervansaray kurma eğilim seziliyor, sonra hop, Leo bunlarla hiç ilgilenmiyordu ama okuyucum ilgilenebilir. Bir kat daha çıkılıyor, içeriye doğru bir lobi açılıveriyor, arabalar ortak bir garaja çekiliyor, böylece motel bildiğimiz otel olup çıkıyordu. Okuyucumu benimle ve benim zihinsel uyuşukluğumla dalga geçmemesi konusunda uyarmak isterim. Hem onun hem de benim için geçmişteki bir gizi oturup bugün de çözüme kavuşturmak iş değil tabii. Ama inanın bana, ağlarını ören kadar okurken tek yapmamız gereken şey ipuçlarını gözden uzak tutmamak olan o dürüst dedektif romanlarına benzemez. Gençliğimde bir keresinde ipuçlarının eğri harflerle yazılı olduğu bir dedektif hikayesi okuduydum. Ama kişi bazı belli belirsiz imaları değerlendirmeyi öğrense de Bay Kader'in işleri öyle mi ya? Örneğin yolculuğumuzun Orta Batı evresi öncesinde ya da tam başında en azından bir kez bilinmeyen kişi ya da kişilerle haberleşmedi desem yalan olur. Bir benzin istasyonunda kanatlı at işaretinin altında durmuştuk ki koltuğundan kayıverdi. Tamircinin yaptıklarını izlemek üzere altına eğildiğim motor kapağının görüş alanımı bir an için örtmesinden yararlanarak binanın arka tarafına kaçtım. Hoşgörülü olma eğilimindeydim. İyi huylu bir tavırla başımı sallamakla yetindim. Ama aslında ararsanız bu tip kaçıp gitmeler tıpkı telefon görüşmeleri gibi kesinlikle yasaktı. Çünkü nedendir bilinmez sezgilerimle tuvaletlerin de kaderim tarafından enseleneceğimiz yerler olduğunu hissediyordum. Hepimizin bizim için özel bir anlam ve önem taşıyan olayları üzerimize çekmek amacıyla tanrılar tarafından özenle seçilmiş kader nesneleri vardır. Kiminin ki aralarla dönüp dolan bir manzaradır, kiminin ki bir sayıdır. Şu noktada John hep tökezler, Jane'in kalbi hep burkulur. Ne diyordum? Arabam gözden geçirilmişti. Ben de arabayı benzin pompalarının oradan çekmiş, yerini bir kamyona bırakmıştım evet. Gitgide artan bir yoğunlukla o rüzgarlı kül rengi ortamda üzerime çöktükçe çökmüştü onun yokluğu. Kendilerini karaya vurmuş yolcunun görüş alanında bulmaktan şaşkına dönüp de köylüler gibi baka kalmış benzin istasyonunu ıvır zıvırına böylesine bön bir iç huzursuzluğuyla gözlerimi dikip bakışım ne ilk ne de sondu. Şu yeşil çöp kutusu, şu kapkara, kenarları ise bembeyaz satılık otomobil lastikleri, şu parlak renkli motor yağı kutuları, içinde çeşitli içecekler barındıran şu kırmızı buzdolabı, tahta kutunun doldurmadan bırakılmış bilmece kareleri gibi duran deliklerine tıkıştırılmış 4-5, hayır 7 boş şişe, benzincinin ofisinin camına iç tarafından sabırla tırmanan böcek. Ofisin açık kapısından dışarıya müzik taşıyor, ne var ki müziğin ritmi rüzgarla kımıldanan bitkilerin göğüs geçirip mırıldanmaları ve öbür kıpırtılarıyla eşlenmiyordu. Öyle ki kişi eski bir manzara filmi kendi başına varlığını sürdürürken eşliğindeki piyano ya da kemanın filmdeki ürperen çiçekler ve sallanan dallarla hiç ilgisi olmayan bir ezgiyi izlediği duygusuna kapılıyordu. Lolita, müziğin ritminin aksi yönünde çırpınan elbisesiyle hiç mi hiç beklemediğim bir yönden çıkıp da geldiğinde, nereden çıktıysa Charlotte'un son hışkırığının sesi de geldi. İçimde ürpertiler yaratarak geçti. Tuvalet dolu olduğundan yandaki yapıya sedef kabuğu işaretli benzin istasyonuna geçmişti. O şirket hep eviniz kadar temiz bulacağınız tuvaletleriyle övünür dururdu. Şu parasız kartlara dilek ya da şikayetlerinizi yazmanız istenirdi. Oysa ne kart vardı ne sabun, hiçbir şey. Ne bir dilek ne de bir şikayet. Ya aynı gündü ya da bir sonraki gün, besin bitkileri ekili tarlaların başakları arasından sürdürdüğümüz can sıkıcı bir araba yolculuğundan sonra sevimli küçük bir kasabaya varmış ve kestane motele yerleşmiştik. Şirin barakaları, nemli yeşil alanları, elma ağaçları, eski bir salıncağı ve yorgun çocuğumun dönüp de bakmadığı nefis bir gün batımı vardı. Doğduğu yerin sadece 15 kilometre kuzeyinde bulunduğundan Kaspiyim'den gitmemizi istemişti. Ne var ki ertesi sabah onu oldukça somurtuk buldum. 5-6 yıl önce üzerinde seksek oynadığı kaldırımı görme isteği yoktu yüz içinde. Gerçi şu ya da bu biçimde göze batmamaya, arabadan dışarı çıkmamaya, eski dostları da arayıp sormamaya karar vermiştik ama gene de anlaşılabilecek nedenlerden ötürü bu ek yolculuktan hiç mi hiç hoşnut değildim. Sonunda yolculuktan vazgeçtiğinde rahatlamıştım. Ama geçen yılki pis yolculuğunda olduğu gibi gideceğimiz yerin eski anıları depreştireceğini sezdiğim için karşı çıktığımı bilse bu kadar kolaylıkla vazgeçmeyeceğini düşünmek keyfimi kaçırmıştı. Bu konuyu açıp iç geçirdiğimde o da iç geçirdi ve kendisinin de biraz keyifsiz olduğunu söyledi. En azından çay zamanına kadar bir sürü dergi alıp yatakta kalmak istiyordu. Ondan sonra eğer kendini daha iyice hissederse batıya doğru yolumuza devam edebileceğimizi söyledi. Ne yalan söylemeli, çok tatlı, çok mamurdu. Taze meyve isterim diye tutturunca gideyim Kaspiyim'den dişe dokunur hazır yiyecekler alayım dedim. Barakamız ağaçlıklı bir tepenin tam üzerindeydi. Pencereden bakınca aşağı doğru kıvrılan, sonra kestane ağaçları arasından ortadan ayrılmış, saç gibi dümdüz bir çizgi izleyerek inen, sabahın lekesiz uzaklığında son derece belirgin bir oyuncak gibi görünen şirin kente doğru ilerleyen yolu seçebiliyordunuz. Böcek gibi bir bisikletin üzerinde yer cücesi gibi görünen bir kız, yanında da kıza oranla oldukça büyük bir köpek, mavi tepeler ve küçük kırmızı insanlarla dolu eski tablolarda kirli beyaz dağ yollarında tırmanan katır üzerindeki acılar kadar açık seçik görülüyordu. Avrupalılara özgü bir tutkum vardır. Fırsat oldukça arabadan vazgeçip yürümeyi yeğlerim. Acele etmeden bayır aşağı yürüdüm. Sonunda bisikletli kıza yetiştim. At kuyruğu saçlı, tombul, çirkince bir kızdı bu. Arkasından hercai menekşeler gibi halili, gözlü koskoca bir sembernar köpek geliyordu. Kaspiyim'de oldukça yaşlı bir berberde kötü bir saç tıraşı oldum. Çenesi hiç durmuyor, harıl harıl beyzbol oyuncusu oğlundan söz ederken konuşmasının heyecanlı yerlerinde enseme tükürük sıçratıyor, ara sıra boynuma bağladığı bezek gözlüklerini siliyor ya da sararmış gazete küpürleri çıkarıp göstermek için titrek makasına ara veriyordu. Öylesine ilgisizdim ki parmağıyla yıllanmış, boz renkli tıraş losyonlarının arasına sıkıştırılmış bir resmi gösterdiğinde resimdeki genç beyzbol oyuncusunun 30 yıl önce ölmüş olduğunu büyük bir şaşkınlıkla fark ettim. Bir fincan tatsız kahve içtim. Maymunuma bir hevenk muz aldım, 10 dakika kadar da bir mezecide oyalandım. Yuvaya dönen küçük acı, bendeniz, kestane şatosuna doğru kıvrıla kıvrıla yükselen yolda boy gösterdiğimde aradan en azından 1,5 saat geçmiş olmalıydı. Kente giderken yolda rastladığım kızı dönüşte, eli kolu keten çarşaflarla dolu olduğu halde koca kafası ve kaba bedeniyle İtalyan farsındaki Bertolda tipine benzeyen kötürüm bir adama yardım eder buldum. Bu ikisi kestane tepesindeki geniş çayırla öylece serpiştirilivermiş bir düzine kadar barakayı derleyip topluyorlardı. Öğlendi, barakaların çoğunun kapısı küt diye kapanmış, içinde oturanlar çoktan çekip gitmişlerdi. Çok yeni model bir arabaya kurulmuş, oldukça yaşlı, neredeyse mumiye dönmüş bir çift sıra sıra garajların birisinden çıkmak üzereydi. Başka bir garajdan münasebetsiz bir kırmızı kukulata fırlamış çıkmıştı. Bizim barakanın yakınlarındaysa gür siyah saçlı, mavi gözlü, güçlü kuvvetli bir genç adam taşınabilir bir buzdolabını arabasının arkasına yerleştiriyordu. Nedendir bilmem, geçerken bön bön sırıttı suratıma. Karşıdaki çayırlık alanda sere serpe ağaçların çok kollu gölgesine yayılmış tanıdık sembernar köpeği hanımının bisikletine göz kulak oluyordu. Onun yakınında çoktan çoluk çocuğa karışmış genç bir kadın, keyiften kendinden geçmiş bir bebeği salıncağa oturtmuş yavaş yavaş sallarken, 2-3 yaşlarında kıskanç bir velette salıncağın oturulacak yerini ileri geri ittirmeye çalışarak muzurluk ediyordu. Sonunda salıncağa çarparak yere düşmeyi başardı ve sırt üstü çimenlere uzanıp bangır bangır bağırmaya başladı. Annesi çocuklarının ikisine de yönelik olmayan hülyalı bir gülümsemeyle uzaklara bakmayı sürdürüyordu. Bu anlık izlenimleri böylesine açık seçik hatırlamamın nedeni, aradan birkaç dakika geçmeden bunları birer birer gözden geçirecek olmamdı belki de. Ayrıca Bursley'de geçirdiğimiz o korkunç geceden bu yana içimde bir şey her an tetikteydi. Kendimi yürüyüşün getirdiği rahatlık duygusunun ensemi sarıp sarmalayan taze meltemin, nemli çalılığın davetkar çatırtısının, oyuk dişimden uzun uğraşmalar sonucu çıkardığım lezzetli bir kırıntının Aslında kalbim olduğu için kucağımda taşımamam gereken erzağın rahatlatıcı ağırlığının keyfine kaptırmak istemiyordum. Ama kalbim olacak o sefil pompa bile tatlı tatlı çalışıyordu. Öyle ki Dolores'imi bıraktığım barakaya vardığımda sevgili Ronsard'ın deyişiyle üzerimde aşk mahmurluğunun yorgunluğunu hissettim. Onu giyimli bulmak şaşırtmıştı beni. Gündelik pantolonlu ve tişörtüyle yatağın kenarına ilişmiş, sanki benim kim olduğumu çıkaramamış gibi bakıyordu. İnce tişörtünün gevşek dokusu, küçük memelerinin cömert, yumuşak biçimini gizlemekten çok ortaya çıkarıyor, bu açıklık da beni tedirgin ediyordu. Yıkanmamıştı. Yine de dudaklarını kısa bir süre önce taşıra taşıra boyadığı belli oluyordu. İri dişleri, soluk şarap rengi, fil dişi ya da pembemsi poker fişleri gibi pırıldıyordu. İşte oracıkta, ellerini kucağında kenetleyerek oturmuş, benimle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan şeytanca bir parıltıyla dolup taşarak hülyalı bir yüz takınmıştı. Elimdeki ağır kese kağıdını pat diye yere bıraktım. Sandaletler içindeki ayaklarının çıplak bileklerine, sonra salak suratına, sonra yine o günahkar ayaklara baka kaldım. Dışarı çıkmışsın dedim. Sandaletlerin üzerine leş gibi çakıllı toprak bulaşmıştı. Daha şimdi kalktın dedi ve ayaklarına baktığımı görünce de ekledi. Bir saniye yeniliğine çıkmıştım. Geri gelip gelmediğini merak ettim de. Muzları fark edince yılan gibi kıvrılarak masaya yöneldi. Özel bir kuşku besleyebilir miydim? Gerçekten de hayır. Ama bu çamurlu serkeş gözler, bedeninden fışkıran bu benzersiz sıcaklık. Hiçbir şey söylemedim. Pencerenin çerçevesi içinde öylesine belirgin bir biçimde kıvrıla kıvrıla inen yola baktım. Güvenimi kötüye kullanmak isteyen biri için bundan iyi bir gözetleme kulesi olamazdı. Gittikçe artan bir iştahla meyveye saldırdı Lo. Birdenbire kapı komşumuz delikanlının yaranmaya çalışarak gülümsemesi aklıma geldi. Hemen dışarı çıktım. Onun arabası dışındaki bütün arabalar gözden kaybolmuştu. Gebe karısı, kucağında bebek ve az çok defterden silinmiş öteki çocuklarla birlikte arabaya biniyordu. Ne oldu, nereye gidiyorsun diye bağırdı Lo, ön kapının oradan. Hiçbir şey söylemedim. Yumuşacık bedenini geriye, odanın içine iterek odaya yürüdüm. Tişörtünü yırtarak çıkardım. Geri kalanını fermuarlarına indirdim. Sandaletlerini parçaladım. Çılgına dönmüştüm. Beni aldattığına ilişkin bir gölge olsun yeterdi. Ama izini sürdüğüm koku o kadar belirsizdi ki bir delinin gördüğü hayallerden hiç mi hiç farkı yoktu. Şişko Geston kendi pısırık yordamınca armağanlar vermeyi severdi. Alışılmışlığı bir pısırık arpa boyu aşan armağanlardı bunlar. Ya da onun pısırık aklınca öyleydiler. Bir gece satranç kutumun kırık olduğunu görmüş, ertesi sabah küçük olanlarından biriyle bana bakır bir kutu yollamıştı. Kutunun kapağında pek ince işlenmiş bir doğu süslemesi olduğu gibi çok da güzel kilitlenebiliyordu. Bir bakışta bunların Cezayir falan gibi yerlerde satılan, adına da nedendir bilinmez, Luisetta denilen, alıp da sonradan ne yapacağınızı bilemediğiniz ucuz para kutularından biri olduğunu fark etmiştim. Benim tombul piyonlarımı alacak derinlikte değildi ama atmadım. Bambaşka bir işte kullandım. Lo'nun gözle görülür derecede öfkelenmesine karşın nedendir bilmem kendimi içinde bulunduğum kaderin ağını parçalamak üzere kestane motelde bir gece daha kalmaya karar vermiştim. Sabah saat tam 4'te uyandım. Lo'nun ağzı hepimizin bir araya gelip de ona hazırladığımız bu serseri hayat karşısında şaşkın dönmüşçesine açık olarak uyuduğundan iyice emin olduktan sonra Luisetta'mı açtım. İçindekinin yerinde olduğunu görerek ferahladım. Orada kutunun içinde beyaz yünlü eşarba sarılı otomatik bir cep tabancası duruyordu. 32 kalibre, 8 mermilik kartuşla çalışan, boyu Lolita'nın boyunun 9'da 1'inden biraz daha kısa, kabzası ceviz, çeliği mavi cilalı, Harold Hayes'den bana kalanlar arasındaydı bu da. 1938 tarihli kataloğunda pek aldırışsız bir dille şöyle deniliyordu. Özellikle evde ve arabada, ayrıca kişisel kullanımlarda üstüne yoktur. İşte oracıkta bir ya da birden fazla kişisel kullanımda hemen göreve hazır, sinsi sinsi bekliyordu tabanca. Doluydu. Kazara ateş almasın diye emniyeti çekilmişti. Unutmayınız ki tabanca Freud'a göre dünya yüzündeki ilk babamızın belden aşağısının ortasına düşen organın simgesidir. İyi ki almıştım yanıma. Daha da iyisi 2 yıl önce Charlotte ile benim yölümüzün oralardaki çam ormanında tabancayı kullanmayı öğrenmiş olmamdı. Şimdi uzaklarda kalan o ormanlarda birlikte gezip dolaştığım Farlop keskin nişancıydı. 38 kalibrelik tabancasıyla bir arı kuşunu vurmayı başarmıştı. Ne yalan söylemeli, bu vuruşun ebem kuşağı rengi bir avuç tüyden başka kanıtını da görmemiştim ya. Sonra 20'lerde iki kanun kaçağını vurmuş olan Krestowski adında bir polis eskisi de aramıza katılmış, minik bir ağaç kakını hem de mevsimi değilken öylesine vurmuştu. Bu iki süpertmen arasında kalmış bir acemi olduğum için ben her şeyi ıskalayıp durduydum. Ha, sonra tek başıma çıktım bir keresinde ben de bir sincap yaralamıştım söylemeden geçmeyeyim. Sen yat burada dedim tüysiklet ama dört başı mamur küçük dostuma. Sonra da şerefine bir yudum cin içtim. Okuyucu şimdi kestaneleri, Colt marka tabancaları falan unutup batıya doğru peşimi sıra gelsin. Bunu izleyen günler bir sürü büyük fırtınayla geçti. Belki de ülke boyunca dev kurbağa sıçrayışlarıyla bizi izleyen bir türlü silkip atamadığımız tek bir fırtınaydı bu. Tıpkı dedektif trepi silkip atamadığımız gibi. Evet, çünkü kırmızı renkli Aztek marka üstten körüklü arabanın başıma dert olup da Lo'nun aşıkları olayını bütünüyle ikinci plana atması o günlere rastlar. Garip şey, ben ki karşılaştığımız her erkeği kıskanırdım. Garip şey, nasıl da değerlendirememişim felaket belirtilerini. Belki de Lo'nun kış boyu uslu durmasına aldanmıştım. Hem zaten delinin biri bile ikinci bir Humbert'in koca dağlarla sevimsiz ovalar aşarak bizim Humbert'e Humbert'in su pereciğini Zeus aşkına yıldırımlar saçarak izlediğini aklına getiremezdi. O halde dedim kendi kendime dikkatli bir uzaklıktan kilometreler boyu bizi izleyip duran kırmızı üstten körüklü arabanın direksiyonundaki Humbert'in yaşı küçük üvey kızıyla neler yaptığını öğrenmek için işgüzarın birinin tuttuğu dedektif olsa gerek. Havadaki elektriklenmenin arttığı, şimşeklerin gümbürdediği dönemlerde sık sık başıma geldiği üzere hayaller kuruyordum. Belki de hayalden öteydi gördüklerim. İçime Lo mu, dedektif mi yoksa ikisi birden mi bir şeyler katlar bilmiyorum. Ama bir gece barakamızın kapısının çalındığından emin olarak kapıyı ardına kadar açtığımda öncelikle iki şeyin farkına vardım. 1. Ben çırılçıplaktım. 2. Üzerinden yağmur suları sızan karanlığın içinde beyaz beyaz parlayan bir adam yüzüne çizgi roman kahramanı çıkık çenenin maskesini tutmuş oracıkta duruyordu. Kısık bir kahkaha atıp hemen kaçtı. Ben de döngeri edip odaya girdim ve uykuya daldım. Bugün bile gördüğümün uyuşturucuların etkisiyle görülen bir düş olup olmadığını kesin olarak bilemem. Tripimizi anlayışını oldukça iyice inceledim. Sanırım bu dişe de dokunur bir örnektir. Ah ne hayvanca, ne kadar acımasız bir şeydi bu. Bu pek gözde canavarlarla geri zekaların maskelerini yaparak para kazanan birileri olsa gerekti. Ertesi sabah iki sokak çocuğunun çöpleri karıştırıp da buldukları bir çıkık çene maskesini takıp eğlendiklerini görmüş müydüm gerçekten? Doğrusunu bilemiyorum. Rastlantı da olabilir. Atmosfer değişikliği herhalde. Oldukça renkli ama yarım yamalak ve doğruluğu götürür bir belleğin sahibi olduğundan bayanlar baylar, üstten körüklü kırmızı arabanın beni izlediğine tam emin olduğum günün hangi gün olduğunu söyleyemeyeceğim size. Ne var ki sürücüsünü ilk olarak ne zaman gördüğümü çok iyi hatırlıyorum. Bir öğleden sonra yağmur selleri içinden usul usul ilerliyor, bir yandan da o kırmızı hayaletin dikiz aynasında bir büzülüp bir açılarak hızlıca bir zevkle bizi izlediğini görüyordum ki sağanak yerini çizentiye bıraktı. Sonra da kesildi. Güneş ışığı bir hışırtıyla geldi, otoyolu şöyle bir sildi süpürdü. Ben de yeni bir çift güneş gözlüğüne gerek duyduğumdan bir benzin istasyonunda durdum. Olanlar hastalıktı, kanserdi. Önüne geçilemeyecek gibiydi. Artık onun için sessiz izleyicimizin arabasının körüğünü indirmiş bir halde levhasında pür telaş, bir tadımlık, oturumluk gibi salakça bir şeyler yazan kafeteryamsı ya da barımsı yerde durmasını aldırış bile etmedim. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Apalachya. A, B, P, A, L, A, C, E, I, A. New Brunswick. N, E, W, B, R, U, N, S, W, I, C, K. Tennessee. T, E, N, N, E, S, S, E, E. Pennsylvania. P, E, N, N, Y, S, Y, L, V, A, N, I, A. New Hampshire. N, E, W, H, A, M, P, S, H, I, R, E. Weiss. W, A, C, E. Kasbin. K, A, S, B, E, A, M. Bertoldo. B, E, R, T, O, L, D, O. Ronsard. R, O, N, S, A, R, D. Geston. G, A, S, T, O, N. Farlow. F, A, R, L, O, W. Trap. T, R, A, P, P. Ayrım sonu sayfa 252.